İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın seyirciler, sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar karşınızdayız. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, hem dünya gündemi çok yoğun, hem Türkiye gündemi yoğun. Dünya gündeminde ilk sıralarda bu ara İran konuşuluyor. İran'daki olaylar Batı tarafından kışkırtılıyor. Özellikle ABD'nin bu olaylardaki rolü sık sık dile getiriliyor. ABD'nin desteklediği örgütlerin olaylarda aktif rol alması da İran'daki olayların içerisinde ABD'nin rolünün ispatı olarak değerlendiriliyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi bugün bir açıklama yaptı protestolarla ilgili. Protestolar yapıcı, isyan yıkıcıdır dedi. Yani demokratik tepkileri gayet normal karşıladı. Ama teröre dönüşmesini ise kabul etmeyeceklerini ve izin vermeyeceklerini söyledi. İran'daki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Türkiye'ye gelirsek, Türkiye'de gündemin ilk sırasında asgari ücret var. Neden asgari ücret Türkiye gündeminin ilk sırasında? Yaklaşık 6 milyondan fazla çalışanı ilgilendiriyor. Ailelerle beraber düşünürsek yaklaşık 25 milyon kişiye tekabül ediyor. Ayrıca Türkiye'deki asgari ücret aynı zamanda çalışanlar açısından esas ücret gibi bir şey. Yani birçok çalışanın ücreti asgari ücrete göre belirleniyor. Yani çok %40'ların üzerinde bir oran asgari ücretle çalışıyor. Onun bir tık yukarısında hesaplarsak çok daha yüksek bir orana tekabül ediyor. Yani birçok ülkede, dünya ülkesinde asgari ücret normal çalışanların çok az bir kısmını etkiliyorsa, Türkiye'de tam tersi bir durum var. Yani bizde ezici bir, neredeyse çoğunluk asgari ücret ve hemen üzerinde ücret alıyor. Bu nedenle çok önemli. Şimdi görüşmeler dün başladı. Bugün Türk İş Başkanlar Kurulu'nun bir bildirisi var. Bu bildiride esas olarak dikkat çekilen birkaç nokta var. Onları isterseniz hemen aktarayım. Toplantılarda Türk İş 15 kişilik bir heyet var. Bunun 5 kişisi işçi temsilcisi deniyor. Anayasamız asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurması gereğine yer verdiği ifade ediliyor. Çalışanların geçim şartları konfederasyonumuz tarafından 35 yıldan bu yana sürdürülen bir çalışmayla ortaya konduğu belirtiliyor. Ya bu kastettiği açlık ve yoksulluk sınırı, Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı. Yani bir anlamda açlık sınırının üstünde bir asgari ücret belirlenmesini istiyor. Artı bir de refah payı eklenmesi isteniyor. Bu vergi dışı bırakılması asgari ücretin 2022 yılı sözleşmesinde zaten sağlanmıştı. Ancak bu vergi sorunu devam ediyor diyor diğer çalışanlar. Çünkü vergi dilimlerine giriyorlar ve bir süre sonra diyelim ki başlarken belli bir ücret alıyorlar. Bu ücretleri çok kısa bir süre içerisinde düşmeye başlıyor ve yapılan toplu sözleşme zamlarının çok fazla bir anlamı kalmıyor. Buna vurgu yaptılar. Yine Türk İş Başkanlar Kurulu bildirisinde kamuda taşeron olarak çalışan işçilerin durumu dikkate getirildi. Ve geçici işçi olarak çalışanların durumunun bir çözüme kavuşturulması ve kadroya alınması istendi. Emekli ve kamu çalışanların maaş promosyonları var. Bunlarla ilgili düzenlemenin özel kesime de aktarılması yine belirlenen konulardan birisi. Yine sendikal örgütlenme konusu da dikkat çekiyor. Şu anda çalışanların çok az bir kısmı sendikalı ve sendikal örgütlenmenin anayasal bir hak olduğu belirtiliyor. Bu arada Türk İş adına görüşmeleri Asgari Ücret Komisyonu'nda Pevrul Kavrak yürütüyor. Pevrul Kavrak da bugün saat 10'da basına bir bilgi verdi. Görüşme sürecinde konuşulanlarla ilgili. Yani Türk İş bir anlamda Asgari Ücret Komisyonu'ndaki mücadelelerini de basında paylaşıyor, bilgi veriyor ve herkesin süreçten haberdar olmasını sağlıyor. Bunu da kısaca özetleyecek olursak Sayın Pevrul Kavrak'ın görüşmelerle ilgili değerlendirmesini. 2022 yılında imza atılan tutanağın daha mürekkebi kurumadan asgari ücret erimeye başladı deniyor. Bunu kastettiği şu, biliyorsunuz 2022'de yani 2021 yılının Aralık ayında imzalandı. Fakat Aralık ayı enflasyonu %14'e yakın çıktı. Sonrasında da çok yüksek enflasyon seyretti. Yani daha ilk aydan çalışanlar maaşlarını almadan maaşlarındaki zam bir anlamda önemli ölçüde erimiş oldu. Bunları gündeme getirdi. Bugün itibariyle günlük net asgari ücretin sadece 183 lira seviyesinde olduğunu vurguladı. İşçiler olarak ortak talebimiz yaşanabilir bir ücretin hep birlikte belirlenmesidir dedi. Bazı sermaye gruplarının asgari ücret artışının rekabeti engelleyeceği yönünde açıklamaları olduğuna dikkat çekti. Kendilerine işçi değil köle aradıklarını ifade etti. Vergi oranları ile ilgili gelir vergisi tarifesinde ücretli çalışanların lehine ayrım yapılması gerekmektedir dediler. Bu da önemli bir maddeydi. Sosyal adaletin çalışma barışından yana toplum refahında önemli bir katkı sağlayacak adil bölüşüme vurgu yapıldı. Bunun yolunun da örgütlü olmaktan geçtiği belirtildi. Şimdi tabii bu asgari ücret meselesi son derece kritik. Hemen hemen herkesi ilgilendiriyor. Bütün çalışanları ilgilendiriyor. Ki asgari ücretteki artış oranı beraberinde emeklilere ve memurlara yapılacak zam açısından da bir gösterge olacak. Bu açıdan da asgari ücretin durumu önemli. Peki ne zaman belli olacak? Onu da hemen şöyle sıralayalım. Birinci görüşme 7 Aralık'ta yapıldı. İkincisi 14 Aralık'ta yapılacak. Ondan sonra yanılmıyorsam bir toplantı daha yapılacak. Eğer belli bir noktaya gelirse, bir toplantı daha yapılacak ve orada kamuoyuna açıklanacak. Geçen sefer asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Kulislerden gelen haberlere göre yeni asgari ücreti de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak bilgisi gelince insanlar hemen tabii galiba iyi bir ücret açıklanacak noktasında görüş belirtiyorlar. Yani asgari ücretin biraz yüksek olacağı şeklinde bir algı var. Bu yılın seçim yılı olması nedeniyle de asgari ücret açısından hani politikacıların deyimiyle biraz avantaj olacak. Çünkü seçim öncesinde yüksek zam iktidarların seçim kampanyalarının bir parçasıdır. Hem ürünlere yüksek zam hem de çalışanlara yüksek zam. Gerek 1 Ocak'tan itibaren kamuda çalışanlara gerekse işte asgari ücretliye gerekse emekliye verilecek zamlarda biraz seçim zammını da kapsayacak şekilde olacak diye düşünüyoruz. Evet, tabii Türkiye seçim sürecine girdiği için birçok hesap da buna göre yapılmaya başlandı. Tabii seçim sürecine girerken başka bir şey daha oldu. Şimdi bugün asıl konumuz o. Nedir? Siyasette tansiyon yükseliyor. Bu tansiyon yükselmesi bazen hoş olmayan bir görüntü de ortaya çıkarıyor. Bu nedir? Geçtiğimiz günlerde, dün işte önceki gün mecliste tansiyon epey yüksekti. Bu iş en sonunda yumruklu kavgaya dönüştü. İşte bir milletvekili acile kaldırıldı, yoğun bakıma alındı. Kalp pili galiba taşıyormuş. Bu nedenle bir sıkıntı olmasın diye gözetim altında tutuldu. Tabii bu hoş olmadı. Yani meclisteki bu durum, onu ele alacağız. Bu neye yol açar? Nasıl bir sonuç doğurur? Bütün bunları konuşacağız. Bunları kimle konuşacağız? Türk Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı Sayın Hasan Korkmazcan'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Şimdi Hasan Bey, meclise girişiniz 1969. Hatta biraz önce sohbet ederken gündeme gelmişti. O zamanlarda televizyon daha yeni yeni Türkiye'de belli yerler izleyebiliyor. Bir tek TRT var. Siz de galiba ilk televizyon programınızı en genç milletvekili olarak en yaşlı milletvekiliyle birlikte yapmıştınız. En yaşlı milletvekili de İsmet İnönü, o dönemde yani devrimimizin önderlerinden birisi. En genci de sizdiniz. Nasıl oldu o iş?
Evet. Bu yarım yüzyılı geçen bir anı günü oluyor. 12 Ekim 1969'da Türkiye'de milletvekili genel seçimleri oldu. Bu seçimler 27 Mayıs sonrası 3. seçim. 61'de yapıldı biliyorsunuz. 65'te 69 seçimi. O meclise ben zamanın iktidar partisi, Adalet Partisi'nin Denizli milletvekili olarak katıldım. İsmet İnönü de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı. Fakat o dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en genç üyesi ben, İsmet İnönü de en yaşlı üyesi sıfatını taşıyordu. Mecliste biliyorsunuz iç tüzük gereği ilk oturumları, daha doğrusu yemin törenlerini geçici başkanlık divanı götürür. Başkanlık divanının başkanı en yaşlı milletvekili, divan katipleri de en genç üyelerdir. İsmet Paşa ile bu vesileyle bir araya geldik. TRT'ciler de o zaman bir fırsat meydana getirerek bir siyasi tartışma düzenleyelim demişler. Mithat Paşa Caddesi'ndeki bir binanın bodrum katındaydı TRT'nin. Evet. Stüdyoları ve tabii o zamanın teknolojik şartları dolayısıyla bizim siyah beyaz televizyonda yüzlerimizin parlamaması için makyaj yapılıyordu. İsmet Paşa ile beni usta makyözler, hanım kızlar makyajla doldurdular. Yani aynaya baksak kendimizi tanıyamazdık. Siyah beyaz televizyon şartları öyleydi.
Evet. Yine makyaj yapılıyordu da pandemiden bıraktılar. Normalde televizyonlarda sürekli makyaj yapılıyordu.
Hala var mı?
Var. Pandemi doğru. Sürecinde kaldırdılar birçok televizyon.
Evet.
Sunucular yapıyor da konuklara o kuralı kaldırdılar.
Evet. Neyse.
Uygulamayı.
Onun felaket tarafı şu, temizlenmesi çok zor oluyordu.
Evet.
İsmet Paşa ile tabii ben İlk defa orada karşı karşıya gelmedim. 1957 yılında seçim kampanyası dolayısıyla Isparta'ya gelmişti İsmet İnönü. Bedri Baykam'ın babası Supi Baykam, Doktor Supi Baykam, Ali İhsan Göğüş, Orhan Birgit gibi genç parlamenterler önce konuşma yaptılar. Arkadan İsmet Paşa, ben de orada Demokrat Gazete'nin muhabiri olarak Isparta'da Halk Evi salonunda onları izlemiştim.
Evet.
Yani buradaki çalışmamızda televizyonda üzerinde durduğumuz olay şuydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi denilen bir kurum var. Dünyada bunun benzeri yok.
Evet.
Dünyada büyük ölçüde parlamentolar iş başındaki kralların, imparatorların, tiranların halkla pazarlığı sonucu oluşmuştur ve genellikle bir fermanla oluşturulmuştur.
Evet.
Halbuki Türkiye Büyük Millet Meclisi fermanla falan oluşmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iki farkı vardır. Bir, geleneksel Türk devlet yönetiminin kurultaylarının bir devamıdır. İki, İşgal altındaki savaşı kaybettiği savaştan sonra kayıtsız şartsız teslim olmuş bir devletin içinde, toprakları içinde yeni bir bağımsızlık, yeni bir egemenlik kurmak amacıyla toplanmıştır. Böyle bir meclis Türkiye Büyük Millet
Kaldı
Meclisi.
Kaldı ki Mustafa Kemal anladığım kadarıyla mesela o günleri okuyunca çok önemli. Yani o savaş koşullarında bile seçimle gelmeye özel önem veriyor. Yani milletvekillerinin parlamentoya seçimle gelmesine çok önem
evet,
veriyor.
Evet, evet. Yani bizim Türk devlet geleneğinin temelinde temel kurum olarak kurultay vardır. Evet. Bir töreler vardır. Onu milletin bilgeleri, büyükleri, işte Dede Korkutlar, destanlar, halk hikayeleri, türküler, sanatlar yaşatır. Bir kültür. O kültürümüzü oluşturan töreler vardır. Nerede bir Türk toplumu varsa bu hala yaşamaktadır binlerce yıldan beri. İkinci özellik bunu günün şartlarına uygun kurallarla güncelleyerek yürütme görevi de kurultaya aittir.
Evet.
Yani kurultayın kararları dışında bir devlet yönetimi söz konusu değildir. Bu evet. Tabiatıyla imparatorluklar sürecine girdikten sonra yani Gazneliler, Selçuklular, Karahanlılar, Osmanlılar döneminde çevredeki yerleşik imparatorluklardan biraz etkilenmiştir. Bazı kurumlar almıştır ama temel karakter olarak Türk ordusu ve Türk kurultayı varlığını korumuştur.
Evet.
Bu 1876'da yapılan fermanla kurulan bir meclis oluştu biliyorsunuz. Biraz evet. Da Jön Türklerin yaptığı devrimsel girişimlerle oldu. 1789'dan sonraki bütün ulusların dirilişi gibi bir dalganın sonucu olarak oluştu. Ama o günkü imparatorluğun şartlarına bu tam uyamadığı için kapatılmadı. Yani bir tarihi olarak şunu söyleyelim. 1876 meclisi, birinci meşrutiyetin meclisi, fermanla kurulan meclis kapatılmadı. Ama ikinci defa çağrılmadı.
Evet.
Çünkü meclisin çalışabilmesi için padişahın davet etmesi gerekiyordu meclisi. Abdülhamit Han toplantılardan sonra baktı ki bu meclisle imparatorluğun şartlarını uydurmak mümkün değil. Bir daha çağırmadı onu 1908'e kadar.
Evet.
Şimdi bizim şu andaki anayasamızda bir hüküm vardır. Meclis kendiliğinden toplanır diye.
Evet.
Yani Ekim ayının
Ekim'de.
Kendiliğinden toplanır. Bu hüküm 1908'den beri devam eder. Çünkü kötü bir tecrübe var ortada. Birisinin çağrısına bırakırsanız meclisi çağırmadığı zaman 33 yıl o çağrı cereyan etmeyebiliyor.
Evet, 33 yıl çağrılmadı.
çağrılmadı. Onun için meclis böyle çağrılır. Sonuç itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı'nı da kazanarak Gazi Meclis unvanını almıştır. Zannetmeyin sadece biz Türkler kendi meclisimizi büyütmek için böyle söylüyoruz. Hayır, bütün mazlum milletler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Kurtuluş Savaşı'nın yöneten o zamanki Türk ordusunun adı da Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusuydu.
Ordusudur, evet. Meclisin ordusudur.
Meclisin ordusudur. Evet. Atatürk biliyorsunuz büyük taarruz emrini Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları ilk hedefiniz Akdeniz'dir diye afyonla evet. Vermiştir. Bu meclisin özelliği gerçekten ben dünya parlamentosu sayılan IPU'da da 4 yıl görev yaptım. 215'ten fazla parlamentonun üye olduğu bir kurumdur. Her yıl ayrı bir kıtada toplantı yapar. Avustralya'da, işte Amerika'da, Avrupa'da, Afrika'da toplantılarına katıldım. Buradaki bütün parlamenterler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne özgün bir saygı gösterirler. Bir canlı örnek vermek istiyorum. Yaser Arafat Filistin Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'ye davet edilmişti ve Türkiye'de birkaç gün konuk olarak kaldı. O Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ettiğinde ben meclis başkanına vekalet ediyordum. Bir devlet başkanı meclise geliyor. Onu normal merasimle karşıladık. Basın mensupları da ilgi gösterdiler tabii. O sıralarda dünya şeyleri de objektifleri de Arafat'ın üstündeydi. Arafat hoş geldin deyip de yerimizi aldığımız anda ayaktaki basın mensuplarına şöyle söyledi. Ben bugün dedi çok mutluyum. Çünkü dedi bu bina Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece Türklerin parlamentosu değil dedi. Bu bütün mazlum milletlerin kutsal saydığı bir mekandır. Burada bulunmaktan ben de çok mutluyum diyerek tarihi bir ifadede evet. bulunmuştu. Clinton'ın meclisi ziyaret edip konuşma yaptığı günü de hatırlıyorum. O zaman Parlamenterler Birliği Başkanı olarak locadan ben de izliyordum. Şimdi bir 100 yıl sloganı partiler arasında yarış var. Türkiye 100 yılı dedi AK Parti.
CHP ikinci yüzyıla çağrı
dedi. Bu ilk şeyi 100 yıl hikayesini Clinton'dan dinlemiştik biz. 21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak demişti meclis çatısı altında. Evet. Yani bir Amerikalıya sadece sempatik görünmek için bu sözü söyletemezsiniz. Evet, bunun bir ciddi temeli vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelince oranın tarihiyle ilgili gerçekleri yüreklerinde duyan kişiler bir takım övücü sözler olarak değil gerçekleri söylemek zorunda kalıyorlar. Yani Clinton gitse mesela İsveç parlamentosunda böyle bir şey deseydi. Yani 21. yüzyıl İsveç'in yüzyılı olacak. Veya Fransa'da deseydi Fransızların yüzyılı olacak. Hatta İngiltere'de, Londra'da bu 21. yüzyıl şeylerin kimse inanmazdı. Evet. Gülünç olurdu. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o söz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakıştı.
Evet. O konuşmayı hatırlıyorum. Uzun da bir konuşmaydı. Evet. Fakat içinde kötü şeyler de vardı.
O ayrı.
Evet.
Ayrı, hayır.
Sanki bir şeymiş gibi, büyük patronmuş gibi de konuşma ifadeleri de vardı.
O şey, İkinci Dünya Savaşı'ndan hatta Wilson'dan bu yana
evet.
Amerikan yönetiminde bu hakim olan bir üsluptur. Yani evet. kendilerini merkeze oturtup kendileri dışındakilerini küçümsemek. Evet. Bunun sebebi de şu, bunlar İngiltere'nin, Avrupa'nın, İrlanda'nın, Almanya'nın, İspanya'nın dışladığı insanların soyundan geliyorlar. Bunlar evet. gitmişler, memleketlerinde tutunamamışlar. Orada insanlık suçları işleyerek bir örgüt geliştirmişler. Ticaret ve kar etme zihniyetini temele koymuşlar. İnsanlık değerleri evet. yerine mutlaka kazanmak ve kar etmek fikrini merkeze almışlar. Sonuç itibariyle bunlar geçmişlerinde yaslanabilecekleri, kendilerine güven
tarihleri
veren...
Tarihleri yok.
Ha, şahsiyet veren bir şey olmayınca ne yapacaklar? Tavırlarında etrafı küçümseyici, tepeden bakıcı bir üslup geliştirecekler. Evet. Bugün de devam ediyor.
Evet.
Bugün bir Amerikan senatörü çıkıyor. Sanki dünyanın patronu kendisiymiş gibi. O ülke şöyle yapsın, Kıbrıs böyle olsun. Bilmem efendim şuraya bu silah verilsin veya verilmesin. Ahkam kesiyorlar. Farkında değiller tabii dünya gerçekten. Sadece değişiklik değil. İnsanlık böyle bir süreç yaşamamıştır. İnsanlık değerler üzerinde anlaşmalara vararak bugünlere gelen milyonlarca yıldan sonra en azından son 15 bin yılını belgelerle biliyoruz dünyanın evet. nasıl yaşadığını. Dünyada devletler olmuştur, organizasyonlar olmuştur. Bu organizasyonlar evvela kendilerini bir takım değerlere, kurallara bağlamışlardır. Onun verdiği güvenle yüzlerce yıl, bazen binlerce yıl barış içinde birbirlerini besleyerek, birbirlerini büyüterek günümüze gelmişlerdir.
Evet. Evet, şimdi Tabii bu 69'u şunun için açmıştım. Yani uzun bir tecrübeniz var. Yaklaşık 53 yıl oluyor.
Evet.
Yani mecliste kavgalar, şunlar, bunlar hep oldu. Yani hatırlıyorum, ben de uzunca bir yıldır izliyorum. Ya bu kavgalar oldu ama bunlar hep belli düzeylerde kalmıştı. İşte geçtiğimiz yıllarda bir mecliste ölüm hadisesi de yaşadık. İşte önceki gün, dün daha doğrusu, önceki gün. Önceki gün neredeyse herkesin yüreği ağzına geldi. Acaba tekrar mı o kötü anılar olacak diye. Neyse ki atlatıldı. Buradan da rahatsızlık geçiren milletvekiline geçmiş olsun diyoruz. Nedir yani, niye böyle oluyor? Yani size göre neden oluyor? Yani
evet.
Geçmişte ben hatırlıyorum, yani meclislik tartışmalar sanki çok daha seviyeli miydi? Nasıldı?
Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tutanaklardan izlediğiniz zaman...
Evet, tabii bunların hepsi tutanaklarda da var sevgili dinleyiciler. 1800, arşive girerseniz görebilirsiniz. Evet.
1876 birinci meşrutiyet dönemindeki tutanaklar dahil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün görüşmeleri kayıt altına alınmıştır. Milletvekilleri o kayıtlara kendileriyle ilgili herhangi bir kötü izlenim girmesin diye diken üstünde yaşarlar. Bu 1950-60 arasını ben basından takip ediyordum.
Evet.
Dönemin siyasetçilerini şahsen de tanıdım. Yani sizin çalışma hayatına gazetecilikle, sizin mesleğinizle başladığım için o bir şanstı benim için.
Evet.
15 yaşımdan itibaren Menderes'in gezilerine katıldım. Celal Bayar'ın beyaz vagonunda yemek yedim. İsmet İnönü'nün kurultayına katıldım. Birçok siyasetçiyi tanıdım. O dönemde bile, 1957 sonrası gerilimli bir dönem yaşadık biliyorsunuz. Gene de hem mecliste hem de siyaset ortamlarında çok en azından düzeysiz tartışma olmadı.
Evet.
Arkasından 1960 sonrası 60-70 arası 71 muhtırasına kadarki süreç zaten 27 Mayıs ve onun artçı darbeleri 21 Mayıs 22 Şubat darbe girişimler oldu biliyorsunuz.
Evet.
Kanlı girişimler oldu. Buna rağmen mecliste bir beraber bir şey yapma, ortaklaşa bir sonuç alma hedefi ortadan kalkmadı. 12 Mart'tan sonra meclisin büyük çoğunluğu kuvvet komutanları, genelkurmay başkanı, cumhurbaşkanı makamı bir rejimin emrine girmiş oldular baştan sona.
Evet.
Buna rağmen mecliste biz o zaman Demokratik Parti'yi, daha 3 aylık bir partiydik. Anadolu'nun 50 küsur ilinde örgütlenmiştik. Buna biz itiraz ettik. Meclisin tek muhalefet partisi olarak biz kaldık 12 Mart hükümeti kurulunca.
Evet.
Ama dışarıdan bakanlar hep böyle görür. Biz gene de meclisin bütünlüğü içindeydik. Evvela meclisin açık kalmış olmasını demokrasi ve ülkemizin kazanımları açısından nasıl değerlendirebiliriz? Bunu düşündük. Bunu birlikte planladık.
Evet.
Mesela Nihat Erim hükümetinin ilk icraatı Genelkurmay Başkanlığında hazırlandığını iddia ettikleri bir anayasa taslağını meclise getirmek oldu. Rahmetli İsmail Arar, Adalet Bakanı'ydı. Bu anayasayı bizden çıkarmamızı istiyorlar dedi. Ben Demokratik Parti'nin grup başkan vekiliydim. İşte grup başkan vekillerine bir bildiri ziyareti yaptı. O ziyaretlerde bunları öğrendik. Biz o zaman tek başımıza, yani 45 kişilik bir parlamento grubuyla rejimin ordusu, cumhurbaşkanı, hükümetinin karşısında mücadele etmemiz mümkün değil. Hemen diğer gruplarla temasa geçtik. İsmet Paşa ile de temasa geçildi. Feyzoğlu Güven Partisi grubu, onların hükümetin içindeler. Rahmetli Süleyman Demirel, her biriyle temasa geçildi. Bu anayasaya karşı mücadele edeceğiz dedik. Orada muhalefetin görüşünü desteklediler. Yani yeni kurulmuş balyoz hükümeti var bir tarafta, bir tarafta da Demokratik Parti muhalefeti. Bu gruplar ortak bir çabayla anayasa konusunu gündeme aldık. Ne yapabiliriz? Hemen partiler arası anayasa komisyonu kurulması formülünü geliştirdik. Her parti üçer temsilci verecek. Münavebeyle, rotasyonla, bugünkü gençlerin kullandığı şeyle başkanlığı yürütülecek. Ve o komisyonda oy birliğiyle kabul edilmeyen hiçbir metin geçmeyecek. Anayasa teklifine yazılmayacak. Teklifi yazma görevi meclisi.
Yani burada, yazılmayacak. Burada öne çıkan mesele siyasi partiler arasında temasların sıklaştırılması.
Evet.
Yani bu tansiyonu da düşürecek bir rol oynuyor anladığım kadarıyla.
Evet. Şu sorun nedir? O günün sorunu nedir? Günün sorunu 12 Mart'ta meclisin haksız bir müdahaleye muhatap tutulmasıydı. Buna biz itiraz ettik ilk günden.
Evet.
Ondan sonra kurulan, çağrılan hükümete katılmayacağımızı ifade ettik. Ama 45 kişilik bir küçük grup, daha parti tabanı da yok. Ama parlamentonun bir ortak tavrı var. Milli iradeye şartlar ne olursa olsun sahip çıkmak, o ülkenin sorunlarını birlikte çözmek iradesi var meclisin. Bu hemen devreye girdi refleks olarak.
Evet.
Sonuçta o anayasa değişikliğini, hani 15 günde şu anayasayı çıkarın denilen değişikliği biz 2 yıla yaydık. O 2 yılda da 55 maddesi değişti sadece. Hala bugün o anayasada bizim yazdığımız, oy birliğiyle hazırlayıp yazdığımız, hatta bir kısım benim kalemimden çıkmıştır, tutanaklar da yazar bunları. Bunları hala bugünkü anayasalarda taşıyor. Demek ki isabetli çözümleri biz bulmuşuz. Ama en büyüğü bir o gün kurulacak olan federasyona götürecek bir cumhuriyet anayasasına dönüştürecek, ikinci cumhuriyet anayasasını çöpe atmışızdır.
Evet. Yani o tabii işin siyasi boyutu. Bir de yani milletvekilleri arasındaki gerilim. Yani şimdi ben de hep hatırlıyorum. Mesela sık sık siyasi partiler birbirlerini ziyaret ederlerdi. Yani öyle, yani her yasada, her şeyde karşılıklı görüşülürdü. Mesela benim o dönemdeki amcalarım, iki tanesi farklı partilerden parlamentodaydı 70'li yıllarda. Birisi CHP'den milletvekiliydi, birisi Adalet Partisi'nden milletvekiliydi.
İkisi de benim dostlarımdı. 69 seçimlerinde Denizli'ye ön seçimi biz kazandığımız için rahmetli Demirel Denizli'yi boykot etti, gelmedi. Parti genel merkezinin en yetkili kişisi olarak İhsan Ataöv geldi seçimlerde bize yardım etmek için.
Meclisin en kavgacı milletvekili seçilirdi. O zamana da basın en kavgacı, en çok konuşan falan diye bir takım.
O diyalog kavgasıdır.
Evet.
Evet.
Yani şu anda siyasi partiler arasında bir soğukluk var. Yani böyle bir şey nasıl önlenebilir, nasıl çözülebilir bu gerilim?
Şimdi ben 12 Eylül sonrasını farklı görüyorum yalnız.
Evet.
Yani 12 Eylül'e kadar ki meclisin esas özelliği hangi parti olursa olsun bir gün hakim nezaretinde ön seçim yapıyorlardı. Aynı gün yapılıyordu. Hani birisi ön seçim yapıp öteki yapmıyor falan değil. Hep beraber ön seçim yapılıyor ve bu ön seçimin sonuçları partiler için bağlayıcı oluyordu. Evet. Asıl kavgalar orada bitiyordu. Ondan sonra milletvekilleri ve siyasi partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak iradesini ortaya çıkarma konusunda yoğunlaşabiliyorlardı. Niye böyle oluyordu? Çünkü halka dayalıydı o meclis. Evet. Halk seçiyordu. Ben burada kullandığım oy, yaptığım konuşma vesaire, genel başkanım nasıl değerlendirir diye düşünmüyordum. Seçmenim
nasıl değerlendirir?
Çamel'in efendim Akçapınar köyündeki seçmenim gittiğim zaman bana ne der diye düşünüyordum.
Evet.
Yani bizim halkımız barışçıdır. Kurultay geleneklerinin sahibidir. Evet. Diyalogla sorunlarını binlerce yıl çözmüş ki dünyanın bir ucundan kalkmış öteki ucuna kadar devletler kurmuş. Bu öyle kılıçla falan yapılacak işler değildir bunlar. Evet. Tamamen zihinsel ve kavramsal temelleri olan derin bir felsefenin sonucudur. Türk milleti dünya devlet felsefesinin temelini atmış olan millettir. Biz hala o sayede bütün bu kavgalara falan rağmen her şeyin öncüsü olabiliyoruz. 100 yıl önce milletlerin kurtuluşunun öncülüğünü yaptık. Şimdi de emperyalizmin son dayatmalarına karşı mücadelenin öncülüğünü yapıyoruz, yapacağız.
Evet. Yani bu kavgalar biraz bitsin diye anladığım kadarıyla sizden çıkardığım sonuç şu: siyasi partiler yasasının eski haline getirilmesi gerekiyor.
Eski hal demeyelim. Onda da aksaklıklar vardı mutlaka. Evet. Şimdi siyasi partiler kanunuyla ilgili,
evet,
son çalışmayı yapan komisyonun başkanlığını da tesadüfen ben yaptım. Belki şundan dolayı,
evet,
12 Mart'ta partiler arası anayasa komisyonlarından birine başkanlık ettiğim için yıllarca işte siyasi yasaklı olduk vesaire. 91'de meclise döndükten sonra da anayasa çalışmalarında bir görev olduğu vakit hep beni o göreve davet etti arkadaşlar. Zaten 12 Eylül Anayasası'nın ilk düzeltilmesiyle ilgili çalışmaları da 1987'den itibaren Türk Parlamenterler Birliği olarak biz başlattık.
Evet.
Türk Parlamenterler Birliği, Türk İş Odalar Birliği, TİSK, Basın Konseyi, Barolar Birliği, 12 sivil toplum kuruluşu bu anayasanın şu maddeleri acilen değiştirilmelidir dedi. 27 maddeydi zannediyorum o. O hazırladığımız taslağı 1991'de ben Anavatan Partisi Grup Başkan Vekili olarak meclise taşıdım. Yani Parlamenterler Birliği'nin hazırladığı anayasa ıslah paketiydi o zamanki adı.
Evet.
Onu meclise taşıdık. O 95'e kadar anayasa değişiklikleri gerçekleşti. 95 yılından sonra da uyum kanunları hazırladık. Bu uyum kanunlarından 18 kanundu zannediyorum. Benim başkanlığımdaki bir komisyonda gene her partinin temsil edildiği bir komisyon. Şimdi,
peki kavgayı önleyecek miydi bunlar?
Şöyle
oraya
bakın,
gelirsek.
Şöyle bakın, bu komisyonda partilerin üçer delegesi var. Kendi aralarında tartışıyor ama sonuçta bir metin üzerinde anlaşıyorduk. O kadar ki benim komisyonda bu tamam dediğim, oylamalarını bitirdiğim bütün metinler, bütün parti bütün parti liderleri,
evet,
efendim iyiymiş,
tamam.
Bütün parti liderleri tarafından da imzaladılar, imzalandı. Sonra ben imzamı atıyordum, meclis başkanlığına sevk ediyorduk. Şimdi bu 17 kanun, 18 kanunun 17'si çıktı. Oy birliğiyle geçti meclisten. Bakın,
evet,
az görülmüştür böyle bir şey. Bütün partilerin oy birliğiyle ve meclis genel kurulunun oy birliğiyle geçmiş kanunlardır. Bir tanesi geçmedi. O ne biliyor musunuz? Siyasi partiler kanunu. O kanun teklifinde bizim hazırladığımız, komisyon başkanı olarak benim imzam var ama rahmetli Erbakan Hoca'nın, Ecevit'in.
Evet.
Bana mı bir uyarınız oldu?
Yok, hatırlatıyor. Süremizi hatırlattı, tamam. Sayın Yönetmenimiz.
Mesut Yılmaz, hepsi rahmetli oldular. İmzaları vardır. Ama geçmedi. Ya, siyasi partiler kanunun özelliği şuydu: parti içi demokrasi, parlamenterlerin halk denetimine tabi tutulabileceği bir seçim sistemi. Siyasi parti finansmanının, siyaset finansmanının şeffaflığı bu konulardır ağırlıklı olarak.
Şeyi önleyecek mi? Yani mesela bizim derdimiz tabii meclisteki kavgalar. Şimdi şöyle oluyor. Bu aralar seçim yaklaştı. Milletvekilleri kendilerini biraz da genel başkanlarına göstermek de istiyorlar. Yani böyle fanatik particilik öne çıkar biliyorsunuz.
Evet, seçim zamanı.
Şimdi biraz önce belirttiğiniz gibi ön seçimle gelmek diye bir dertleri yok. Şu anda yukarıda listeye girdin, girdi. Giremedin, gittin. Yani kolay değil o eskisi gibi mesela bir halk ne der, ben ne der söylersem. Yani Biraz sanki böyle seçim atmosferinin yaklaşması, adaylık döneminin gelmesi, yeniden milletvekili olup olmama kararının verileceği bir döneme yaklaşılması, bunlar da bu gerginliğe yol açabilir mi?
Bu da faktörlerden biridir ama evet. Şu anda Türkiye'deki siyasi gerilimin arkasında başka sebepler de var.
Ne var?
Yani günümüzün 15 Temmuz'dan bu yana
evet.
Türkiye dünyadaki herhangi bir demokrasinin altından kalkamayacağı kadar büyük yüklerin altına girdi.
Evet.
Yani 15 Temmuz'da buna darbe falan da denilemez. Darbe girişimi dedin. Doğrudan doğruya işgal girişimine uğradı bu ülke.
Evet.
Ondan öncesi de var. Tabii 15 Temmuz'u hazırlayan şartlar, daha doğrusu 15 Temmuz olmadan başka yolla ele geçirilebilecek bir takım hedefler vardı. Bu ülkenin evet. Genelkurmay Başkanı hapse atıldı. Bu evet. Ülkenin aydınları bir
Ergenekon
takım
düzme... kumpasları,
tabii
evet.
Tabii Ergenekon kumpasları kuruldu. Yani bu sadece Türkiye'de değil, başka ülkelerde de oldu. Turuncu devrimler, evet, renkli evet. devrimler falan. Sonuçta Türkiye bu zincirleri kırabildi. Türkiye'nin böyle bir meydan okuyuşu aynen Birinci Dünya Savaşı sonrasında Mondros Mütarekesi'nden sonra Türk İstiklal Savaşı'nın başlatılması olayı gibi yeni baştan emperyalizmin oluşturduğu 70 yıldan beri rakipsiz bir güç egemenliği kurulmuş. Buna meydan okudu. Bunun şimdi yavaş yavaş Avrupa'da da şeylerini görüyoruz.
Yansımalar.
Ama Avrupa'daki yansımalar bizim Ergenekon süreçlerine benziyor.
Evet,
şimdi
evet.
Almanya'daki vesairedeki bizim Ergenekon süreçlerine benziyor. Tabii 2014'te Ukraynalarda falan oldu bunlar. Bizim en büyük gerilim sebebimiz bir kere budur. Bu konuda yani 15 Temmuz'dan sonra başımıza gelen büyük felaketin uçurumun kenarından dönmüş bir ülkenin şartları içinde siyasi partiler konumlanamadılar. Bazı evet. siyasi evet. partilerimiz hala buralarda Türk devletini hedef alan asıl güçleri göremez vaziyetteler. Bu bir gerilim sebebi. İkinci bir gerilim sebebi Türkiye'nin yıllardan beri terörle mücadele ediyor olması ve bu terörün doğrudan doğruya kendi ittifak içinde bulunduğunu iddia eden ülkeler tarafından destekleniyor olması. Yani evet. bir ülkede, bir parlamentoda teröre hayır demekte %100 değilse iradeler evet. orada bir gerilim tuzağı var demektir. Üçüncü bir şey, faktör de şu anda Türkiye'deki bir takım siyasi aktörlerin bu gerilimi bilinçli olarak ortaya çıkarmak planlarının yörüngesinde evet. olmalarıdır. Yani Türkiye'nin bugün bir kaosa sürüklenmesi veya en azından kaotik bir ortamda siyasetini yürütmesi gibi planlar var. Yani bunu görmediğiniz zaman parlamento üyesi olarak bir takım yanlışlıkların içine düşmeniz an meselesidir.
Evet, yani iç kargaşa planları meclise de yansıyor.
Var, meclise de yansıyor. Halbuki Türkiye...
Şeyi soracağım, affedersiniz. Mesela meclisin bu halde olması, yani bu kavgalar, siz yıllardır seçmenle de işçisiniz. Seçmen de nasıl etki yapar?
Şimdi bazıları şöyle düşünür. Bir takım parti fanatiklerini bunlar tahrik edebilir.
Evet.
Bu şeyi ölçüyü kaçırabilir. Ama ben son 5-6 yıldan bu yana vatandaşta bir meclisten de öne geçme gibi bir uyanış görüyorum. Özellikle evet. Ergenekon sürecinden itibaren kitleler daha önce çok daha kolay manipülasyona getirilebiliyordu.
Evet.
İşte mecliste bir kavga oldu mu onu kahvelere falan taşımak gibi. Ama halk bu siyaset esnafının bilincinden daha öne geçen bir sağduyu içerisinde. Ya günlük sıkıntılarıyla meşgul ya da çözümler üretenlere daha kulağı açık vaziyette. Evet. Ben mecliste eğer birileri dışarıdan aldıkları ilhamlarla kargaşa çıkarırsak, gerilimi artırırsak tabanda da kargaşa çıkmış olur. Türkiye yönetilemeyen bir ülke konumuna gelir. İşte komşumuz İran'ın son aylarda yaşadığı gibi veya başka ülke, daha önce Türkiye'de yaşadığımız gibi durumlara sevk ederiz zannediyorlarsa bu mümkün olmayacaktır. Evet. Halk artık esas tehdidin nereden kaynaklandığını biliyor. Bu tehdidin çözümünün de kendi içinde olduğunu, kendi iradesinde olduğunu yavaş yavaş fark etti.
Evet.
Asıl ki Anadolu halkı Amasya bildirisinden sonra milletin azim ve kararından başka dayanak yoktur noktasına gelmişse bugün de Türk halkı, yani benim görebildiğim ki salgın dönemine rağmen biz halkla ilişkimizi hiç kesmedik. Nasıl 50 yıldan beri hep mecliste bulunduysam, evet, halkın içinde de bulundum. Halk artık buradan yapılacak tahriklere falan kulak asmayacaktır. Bunu bilinçli yapanlar varsa, özellikle o mecliste bulunmaması gereken bir siyasi parti var. Onlar falan sürekli tahrik edici, evet, olay çıkarıcı bir üslup kullanıyorlar. Burada karşı tarafta, yani aklı başındaki parlamenter arkadaşlarımıza düşen şey onların tahriklerine kapılmamaktır. Evet.
Peki şöyle bir şey olsa, mesela liderler bir ara sıra buluşsalar, yani yemek yeseler diyelim ki, yani o da katkı yapmaz mı? Hatırlayın, 80 öncesinde o gerilim sırasında buna benzer bazı çalışmalarda yapılmıştı. Zamanımız çok azaldı. Bir, evet, iki sorum daha var. Evet, yani hemen, bir 5 dakika hemen ona, çok kısa tamam, aktarırsanız.
Şimdi siyaset kurumunu yönetenler, siyasi partilerin başkanları, meclisteki temsilcileri filan elbette bu kapıları açık tutmalıdır. Normal şartlarda bu böyle olur. Biz size söyledim. 12 Mart'ta bizler karşı karşıya göründüğümüz halde gene ülke meselelerini kendi aramızda değerlendirerek hedeflere ulaşmaya çalıştık. 12 Eylül öncesinde de rahmetli Demirel'le Bülent Ecevit'in büyük koalisyon kurması için çabalar gösterildi ve bunların bir kısmında neredeyse sonuca yaklaşıldı. Onlar olmayınca Bülent Ecevit'le Alparslan Türkeş'in, biz de Demokratik Parti olarak katalizör görevi yapalım dedik, onları bir araya getirmeye çalıştık. Bayağı belli bir noktaya da gelmiştik. Mesela 11'ler hükümeti kurulmadan önce ben rahmetli Ecevit'le konuştum. Bizim bu formül geçerli olabilir ama bizim biraz tabana bunu anlatmamız lazım sözünü almıştım. Birkaç defa Türkeş'le görüştüğümde, bir defa hatta İstanbul'a geldi. Ben İstanbul'da oturuyordum o zaman. İstanbul'da buluştuk, Aksaray'da il merkezinde. Orada o da aynı şekilde biraz zaman istiyordu. Fakat o sırada bir motel hükümeti kuruldu. Bu proje yürümedi.
Evet.
Sonuç itibariyle en bunalımlı dönemlerde dahi siyasetçilerin diyaloğu vardır. 12, evet, Eylül sabahı, 12 Eylül sabahı radyolardan kuvvet komutanlarının, genelkurmayın ülkeye el koyduğu ilan edildi. Arkasından ben, yani o zaman karşı karşıya bulunduğumuz, yani siyasi bakımdan rakip olduğumuz Bülent Ecevit'i aradım. Telefonu kesikti. Onun yerine İsmail Hakkı Birler'i aradım. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Aynı gün rahmetli Demirel'i aradım. Demirel'in telefonu da kesilmişti. Nahit Menteşe, genel sekreteriydi partinin, ona geçmiş olsun dileklerimi, evet, ilettim. Yani bazı konularda siyasetçiler hiç olmazsa bu Gazi Meclis'in saygınlığına gölge düşmemesi bakımından,
evet,
ülkemizin ve milletimizin bütünlüğü bakımından bu konularda görüş birliği içinde olmak zorundadırlar. Aksi halde bir net olarak ifade edeyim, İsmet İnönü'yle, Celal Bayar'la Kurtuluş Savaşı'nın şartlarını değişik zamanlarda sohbet edebilmiş bir siyasetçi olarak bu anlayışın dışında kalanlar Türk siyasetinin de dışında kalır. Evet. Türk tarihinin de saygıyla anmadığı bir grubun içine düşerler.
Evet. Hasan Bey, çok az bir zamanımız kaldı. İki dakika içinde bir de anayasa konusundaki çalışmalarınızı bildiğim için geçmişteki Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı bir anayasa çalışması yaptı. 84 maddeydi yanılmıyorsam. Açıkladı. Onu nasıl buldunuz? İki dakika içinde yalnız.
Şimdi
süremiz kısıtlı.
Bu metinle ilgili ben bir açıklama yaptım. Anayasa hukuku ve Türkiye'nin anayasa birikimi açısından incelenmeye değmez dedim. Birinci cümlem buydu.
Evet.
Bu ortaya çıkan metin bir anayasa değişikliği teklifi olarak değerlendirilemez. Yani hukuki olarak önü alıp. Çünkü anayasalar bir teşkilat yapılandırmasıdır. Bir devletin teşkilatını ortaya koymak anlamıyla yapılır. Şu andaki Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu şey devleti tahrip edici bir takım fikirlerin toplamından ibaret. Meclisi ortadan kaldırıyor. Hani güçlendireceğiz evet, diyorlar. Evet. Üçte ikisi karar vermedikçe içindeki teröristi dahi dışlayamayan bir meclis tahayyül ediyorlar. Bu olmaz. Evet. Bir cumhurbaşkanı tasavvurlar var. Yürütmeyi nasıl felç ediyor? Bir cumhurbaşkanı var. Altılı masanın gözünün içine bakacak. Oradan gelecek fısıltılarla yetkilerini kullanacak. Yani %51 oy alacak. Ondan sonra da nereden süfle gelecek diye bekleyecek. Yani metni okumamış aktörün sahneye çıkması gibi bir konuma düşürülecek cumhurbaşkanı. Yargıyı da felç ediyorlar. Hani bağımsız yargı falan diye. Meclisin üçte ikisi karar vermedikçe terörist bir partinin kapatılması için yargı harekete geçemeyecek. Onun da elini kolunu bağlıyor. Böyle bir saçmalık olmaz.
Evet. Yani Millet İttifakı'nın anayasa önerisi çok tartışılacak. Henüz daha belki üzerinde bilimsel anlamda tartışma pek yapılmadı. Yani açıkladılar, geçti. Ben de oradaydım. Açıklama yaparken de garip bir şekilde açıkladılar. Böyle büyük bir şovla yapar gibi oldu ama çok basit bir işle yaptılar. Keşke uzmanlar tarafından geniş tartışılsa, tartışıldıktan sonra ele alınsa ve bir noktaya doğru götürülse. Çünkü Türkiye'nin bir sıkıntıları var. Bu sıkıntıları hep beraber aşacağız. A partisi, B partisi fark etmiyor. Türkiye'nin etrafında bir Amerikan kuşatması var. Ya bunu hep sık sık söylüyoruz ama bence söylemeye de devam etmemiz lazım. Yani şu anda Irak'ın kuzeyinden, Suriye'nin doğusundan, Doğu Akdeniz'den, Kıbrıs'tan, Yunanistan üzerinden Türkiye'ye çevrilmiş damlular var. Buna göre bir Türkiye'nin konumlanması lazım ve Türkiye'nin müttefikleriyle beraber hareket etmesi lazım. Bölge ülkeleriyle beraber hareket etmesi lazım. Binlerce kilometreden gelip buraya müdahale edenlere karşı işte Rusya, Türkiye, İran, Suriye, Irak merkezi hükümeti, yani hepsiyle beraber bir şekilde Çin'le, Asya'yla beraber hareket ederek bu meseleleri çözmemiz lazım. Evet, Hasan Bey çok teşekkürler katıldığınız için. Daha sonra tekrar görüşmek umuduyla diyorum.
Ben evet, teşekkür sayın ederim.
Dinleyicilerimiz salı günü saat 15'te, haftaya salı günü tabii saat 15'te tekrar buluşmak üzere.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.